Yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 31. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümde Bezalel ve Aholiab tapınma çadırının yapımında çalışmak için çağrılacak. Bunun yanı sıra Sept günü Rab ile İsrailoğulları arasında bir antlaşma yapıldığını simgeleyen bir işaret olarak saptanacaktır. Bu bölümde tapınma çadırının ne gibi ruhsal anlamlar ifade ettiğini bir tarafa bırakıp başka ama yine tapınma çadırı ile ilgili konuları ele alacağız. İsrailoğulları Sina Dağı'nın eteklerinde uzun bir süre kaldılar. Burada Rab onlara ruhsal yasasını verdi ve daha sonra tapınma çadırının nasıl kurulması gerektiğini onlara talimatlarla açıkladı. Bu iki olay arasında da başka olaylar yer alıyordu. İsrailoğulları Musa'nın ruhsal yasayı Rab'den alıp geri dönmesini beklerken sabırsızlanacaklardır. Şimdi tapınma çadırının yapımı için seçilen kişilerden beklenen özelliklere bakalım. Bu insanlar çadırın içindeki eşyalar da dahil her şeyi en üstün bir ustalıkla yapacaklardır. Rab Musa'ya şöyle dedi: "Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu, Uri oğlu Bezalel'i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin. Taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiyav'ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim." Çıkış 31:1-6 ayetler arası. Bu adamlar ve onların yardımcıları Rab'bin verdiği işi yapabilmek için Rab'den özel bir bilgelikle donatılmışlardı. Bunlar tapınma çadırının eşyalarını ve kahinlerin giysilerini yapacaklardı. Kutsal Ruh onları bu iş için özel yeteneklerle donatmıştı. Acaba Rab onu bu işe çağırmadan önce Bezalel'in bu meslekte hiçbir yeteneği yok muydu? Bezalel, Rab onu bu iş için seçmeden önce bir kuyumcu olup şimdi Rab'den özel yeteneklerle donatıldığına ve tek Tanrı'ya hizmet sunmak için göreve atandığına inanıyorum. Bizler için de aynı durum geçerlidir değerli kardeşim. Rab İsa'ya iman etmeden önce Rabbim bize vermiş olduğu doğal yeteneklerimizi şimdi Rab için kullanmalıyız. Bu konuda benim düşüncem şudur. Bir imanlı herhangi bir doğal yeteneğe sahipse Rab ona başka bir şey açıklayıncaya kadar onu Rab'be teslim edip onun için kullansın. Rab her zaman bizim doğal yeteneklerimizi kullanmaz. Dikkat etmeliyiz. İmanlılar arasında yanlış bir yaklaşım vardır. Rab'be hizmet verebilmek için vaazcı olmak gereği hissediliyor. Konuşmaya ruhsal yeteneği yokken diğer ruhsal vergilerini safsaklarlar. Hayır kardeşim, Rab seni neyle donattıysa onu kullan. Bir kuruluşun müdürü bir gün bana gelip bir ricada bulundu. "Lütfen beni herkesin önünde dua etmeye ya da konuşmaya çağırma. Çünkü dilim tutulacak ve insanlar önünde rezil olacağım," dedi. Bu adam kocaman bir müdürdü. Onun buyruğu altında çalışan bir sürü insan vardı. Firmasının kurul toplantılarında başkanlık görevi yapıyordu ama kilise içerisinde ağzını açmaya bile cesaret edemiyordu. Bu kardeş pratik alanda herhangi bir yardımda bulunabileceğini söyledi. Sandalyeleri düzenlemek, çay yapmak, çocuklara bakmak gibi görevleri severek yerine getirdiğini söyledi ve gerçekten de bu alanda inanlılar topluluğuna çok yardım oldu. İşte burada önümüze güzel bir örnek serildi. Doğal açıdan konuşma yeteneğine sahip birisi ruhsal alanda konuşmuyor, konuşamıyor. Ama pratik yönden büyük bir yardımı oluyor. Bu gibi kişiler için Rab'be hamd etmeliyiz. Çünkü Rab'den ne gibi vergilere sahip olduklarını iyi biliyorlar. Tapınma çadırının yapımı için göreve çağrılan Bezalel, Rab onu çağırdığında, "Hayır Rab, ben başkahin olmak isterim. Kuyumculuk işinden bıktım. Ben ruhsal şeylerle uğraşmak isterim," diye itiraz etseydi ne düşünürdünüz? Rab Bezalel'e diyor ki onun kuyumculuk yeteneği tapınma çadırının yapımında kullanılacaktır. Bir açıdan diyebiliriz ki tapınma çadırı olmasa başkahin rahiplik görevini yapamaz. Yani Bezalel'in görevi çok önemliydi. Değerli kardeşim, Rab sana da bir ya da iki ruhsal armağan vermiştir. Bu armağanlar hem senin doğal yeteneklerini geliştirip Rabbin elinde üstün bir alet olarak kullanılacak, hem de sana ruhsal armağanları da bağışlayacaktır. Önemli olan o yeteneklerin Rab'be teslim edilmesi ve adanmasıdır. Kutsal Ruh'un bizi tüm yeteneklerimizle kullanmasına izin verelim. Şimdi Sebt günü bir işaret olarak saptanacaktır. Sebt günü ruhsal yasadan önce yaratılış olayında verildi ve evrensel boyutları vardı. Musa'ya verilen ruhsal yasaya gelince Rab eskiden var olan Sebt günü uygulamasını alıp 10 buyruğun bir parçası yaptı. Bu noktada Tanrı bu yasanın yalnızca İsrail oğullarını ilgilendirdiğini açıkça belirtiyor. Şöyle yazar: Rab Musa'ya şöyle buyurdu: İsraillilere de ki, Şabat günlerimi, yani Sebt günlerimi kesinlikle kutlamalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki sizi kutsal kılan Rab benim. Çıkış 31, 12, 13. ayetler. Sebt günü kesin olarak İsrailoğullarına verilmişti. Mesih'in kilisesine verildiğine inanmıyorum. Yani yeni antlaşma döneminde değişen bir şey yoktur. Aslına bakacak olursak Sebt günü cumartesine düşer. Yani Yahudilerin Sebt günü hiçbir iş yapmadıkları gün cumartesidir. Biz Mesih imanlıları ise Rabbin gününü kutlarız ki bu pazar gününe düşer. Biz Mesih İsa'nın dirilişini kutluyoruz. İsa cumartesi günü ölüydü ve pazar günü ölümden dirildi. Biz Mesih imanlıları ölü bir kurtarıcıyı anmayız. Diri, yaşayan bir kurtarıcıyı anıyoruz. İlk kiliseye bakarsak oradaki ilk inanlılar haftanın ilk günü, yani pazar günü bir araya gelip Rabbin dirilişini kutladılar. Haftanın ilk günü kilise doğdu, çünkü o gün kutsal ruh imanlılar üzerine döküldü. Sebt günü ilk önce bütün insanlığa verilmişti. Ama insan Rab'den döndüğü için Rab Sebt gününü İsrail halkına verdi. Sebt gününü kutlamalısınız, çünkü sizin için kutsaldır diyor 14. ayet. Kim onun kutsallığını bozarsa kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkının arasından atılmalı. Şimdi size soruyorum. Siz Sebt gününü tam anlamıyla tutmaya karar vermişseniz, bu yasayı tek bir kez bile bozmuş olduysanız ölümü hak ettiniz demektir. Önce dediğim gibi Sebt günü İsrail halkı ile Rab arasında yapılan antlaşmanın işaretiydi. 6 gün çalışacak ama 7. gün Rab'be adanmış Sebt'tir, yani Şabat'tır. Dinlenme günüdür. Şabat günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir diyor 15. ayette. Sebt günü bir İsrailli çalı çırpı bile toplayamazdı. İş yaparsa taşlanarak öldürülecekti. 16-17. ayetlerde şöyle diyor: İsrailliler sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak Şabat gününü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler. Bu İsraillilerle benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben Rab yeri ve göğü 6 günde yarattım. 7. gün işe son verip dinlendim. İşte sevgili dinleyicim, bu son ayetlerde açıkça belirtiliyor. Sebt günü İsrail halkının tutması için verilmişti. Bugün Rabbin kilisesi olan inanlılar topluluğuna böyle bir buyruk verilmedi. İsrail halkı Rabbin ilk yaratılışına ait bir halktı ve ilk yaratılışa verilen kurallara göre yaşayacaklardı. Mesih'in kilisesi yeni bir düzene, yeni bir yaratılışa aittir ve Rab kilise için başka bir gün tayin etti. Bugün haftanın ilk günü olduğu için pazara düşer. Şimdi çıkış 32. bölüme geldik. Bu bölümde altın buzağı olayını çalışacağız. Rab'bin verdiği ruhsal yasanın ilk ve en önemli buyruğunu ayaklar altına alıp çiğnendiğine tanık olacağız. Musa, İsrail halkı için dua edecek. Bu bölümde trajediyle yüz yüze geleceğiz. İsrailoğullarının toplumsal yaşamlarının en alçak, en kara noktasına tanık olacağız. Ama yine de bu noktada Rabbimiz ve Tanrımız hakkında en derin gerçekleri dile getiren göksel açıklamaya da tanık olacağız. Bu bölüm aynı zamanda dua konusunda bize kutsal kitapta aktarılan en üstün gerçeklerin kapısını açacaktır. Halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce diyor birinci ayette, Harun'un çevresine toplandı. Ona kalk bize öncülük edecek bir ilah yap dediler. Bizi Mısır'dan çıkaran adama Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Şimdi İsrailoğulları Musa'nın ortadan kaybolduğunu sanmışlardı. Belki de vahşi hayvanlara yem olduğunu düşünüyorlardı. Sonra ne yaptılar? Göreceğimiz gibi kendilerine putlar yapmaya karar verecekler. Onların anlayışında bir önderi yitirdikleri için putlardan başka bir önder yapacaklardı. Musa ortalarda görünmeyince hemen putperestliğe döndüler. Harun bile onların önüne geçemedi. Başkahin konumunda birisiydi Harun. Onların önüne geçmeliydi. Hayır, böyle yapamazsınız. Diri Rabbe karşı günah işleyemezsiniz demesi gerekiyordu ama bunu yapacağı yerde onlarla işbirliği yaptı. Harun, karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin dedi. O dönemde küpeler putperestliğin gözle görülür bir simgesiydi değerli dostum. Onlar Mısır'dayken Mısır'ın ilahlarına hizmet ettiklerinin görülebilir bir simgesiydi bu. Şimdi bu küpeleri toplayıp Harun'a getireceklerdi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun'a getirdi. Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur dedi. 3 ve 4. ayetler. Akla, mantığa sığmaz bir görünümdü bu, öyle değil mi? Putperestliğe ne kadar çabuk düştüler. Yoldan sapma insana özgü bir şeydir. Biz de aynı duruma düşebiliriz. Yüzyıllar boyunca kilise toplulukları yoldan ayrılıp yalancı tanrıların ardından gitmiştir. Rabbin kilisesi kerelerce bu İsrail halkının gittiği yoldan gitti. Çünkü insanın huyu değişmiyor. Ertesi gün halk erkenden kalkıp yakmalık adaklar sundu. Esenlik adakları getirdi. Sonra oturup yediler, içtiler, kalkıp alem yaptılar diyor 6. ayette. Şimdi de tam bir ahlak bozukluğu içinde zevk ve eğlenceye daldılar. Rabbin onlara vereceği ruhsal yasanın tümünü yerine getirecekleri konusunda ant içtiler. İşte sonuç belli oldu. Hepsini tümüyle yerine getirmeye söz verdikleri ruhsal yasanın en önemlisini bile yerine getiremediler. Tüm bu olaylar cereyan ederken Musa Dağı'da Rabbin İsrailoğullarına vermekte olduğu ruhsal yasayı onun elinden almaktaydı. Yalnız 10 buyruk değil, nasıl yaşamaları gerektiği konusunda talimatlar ve Rabbin tapınma çadırının nasıl kurulacağını açıklayan planı Rab'den alıyordu Musa. Rab Musa'ya aşağıya in dedi. Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Buyurduğum yoldan hemen saptılar. Kendilerine dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar, kurban kestiler. Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur dediler. 7 ve 8. ayetler. Tanrı İsrail halkını Mısır'daki kölelikten neden kurtarmıştı biliyor musunuz? Onlar diğer uluslardan daha sevimli, daha iyi ya da daha fazla oldukları için değil. Bu halk dik kafalıydı. Sizin dik kafalı olduğunuzu biliyorum diye onları azarladı Rab bir kez. Rab Musa'ya bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum dedi. Şimdi bana engel olma, bırak öfkem alevlensin. Onları yok edeyim. Sonra seni büyük bir ulus yapacağım. 9 ve 10. ayetler. Musa için büyük bir denenme noktasıydı bu. Rab Musa'ya sanki ey Musa, İbrahim'i kullandığım gibi seni de kullanacağım. Seni büyük bir ulus yapacağım. İbrahim'e verdiğim vaadimi halen yerine getirebilirim. Musa'daki üstünlük işte burada ortaya çıkmaktadır. Musa bu noktada kutsal kitabın en üstün duaları arasında sayılan bir duayı dile getirir ve Rab'be yalvarır. Musa Tanrısı Rab'be yalvardı. Ya Rab, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Onları Mısır'dan büyük gücünle, kudretinle, elinle çıkardın. 11. ayet. Daha önce Rab bu dik kafalı halk hakkında Musa'ya senin Mısır'dan çıkardın, senin halkın diye hemen hemen İsrail halkını bir kenara bırakmış gibi konuşmuştu. Şimdi Musa Rab'be konuşuyor. Yani ona dua ediyor. Burada dikkatinize sunmak istediğim bir şey var. Musa'nın duası süslü püslü dini terimlerle süslendirilmiş bir dindarlık duasına hiç de benzemiyor. Kardeşim, dualarımıza dikkat etmeliyiz. İki yüzlüler gibi tekrarlanan sözlerle yanımızdaki insanları etkileyecek şekilde dua etmekten çekinelim. Musa ne diyor? Yüce Rabbim, bunlar benim halkım değil, senin halkındır. Evet, tam bu şekilde konuşmuyor ama sözlerini incelersek bu anlamı ifade ettiğini anlıyoruz. Bu insanları Mısır'dan benim çıkardığımı hiç de hatırlamıyorum. Bunlar benim halkım değil, senin halkındır. Onları Mısır'dan çıkaran sensin ve bu işi güçlü bileğinle yaptın. Ben onları Mısır'dan çıkaramazdım ki. Onları çıkaran sensin. Değerli kardeşim, Yüce Rab'be karşı bu şekilde konuşulur mu? Küstahlık değil miydi bu? Hayır, küstahlık sayılmadı. Neden Mısırlılar Tanrı kötü amaçla dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onları Mısır'dan çıkardı desinler? Öfkelenme Rab, vazgeç halkına yapacağın kötülükten. Musa Rab'be diyor ki, sen kendi halkını Mısır'dan çıkardın ve vaat ettiğin ülkeye götürecektin. Şimdi onları götürmezsen Mısırlılar ne diyecek? Onları Mısır'dan çıkardı ama vaat ettiği ülkeye götüremedi. Onlar senin halkındır Rab. Onları vaat ettiğin ülkeye götüreceğine dair söz verdin. Sonra İsrail halkının yok edilmemesi için bir gerekçe daha verdi. Kulların İbrahim'i, İshak'ı, İsrail'i anımsa, onlara kendi üzerine ant içtin. Soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğin bu ülkenin tümünü soyunuza vereceğim. Sonsuza dek onlara miras olacak dedin. 13. ayet. Musa devam etti. Rab İbrahim'i hatırla. Sonra İshak'ı, Yakub'u, tüm İsrail'i hatırla. Onlara söz vermiştin. Onları çoğaltacağını ve onların soyuna bir ülke vereceğini vaat etmiştin. Bunun üzerine böylece Rab halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti diyor 14. ayette. İşte kardeşim, burada nasıl dua edilmesi gerektiğini ya da duanın gücünü görüyoruz. Biz de dualarımızda daha gerçekçi, daha dürüst ve daha içtenli olabilseydik eminim ki aynı sonuçları elde edebilirdik. Tabi Rab dualarımıza kulak verir ama onun adıyla dua etmenin ne olduğunu bilmeliyiz. İçtenlikli duanın etkisi bambaşkadır. Biliyorum Rab dualarımıza her zaman yanıt vermez ama Rabbin isteğini bilerek dua etmek bambaşka bir şeydir. Musa döndü, elinde antlaşma koşulları yazılı iki taş lefayla dağdan indi. Lefaların ön ve arka iki yüzü de yazılıydı. Onları Tanrı yazmıştı. Üzerlerindeki oyma yazılar onun yazısıydı. Yani Rabbin. Yeşu bağırışan halkın sesini duyunca Musa'ya ordugâhtan savaş sesi geliyor dedi. Musa şöyle yanıtladı. Ne yenenlerin ne de yenilenlerin sesidir bu. Ezgiler duyuyorum ben. 15-18 ayetler arası. Musa dağdayken aşağıda bir şamata devam ediyordu. Musa ile Yeşu'nun kulağına gelen sesler ne savaş sesiydi ne de zafer. Şenlik, eğlence ve putlara tapınışın çirkin yankısıydı. Altından bir buzağa tapınırken türlü günahların işlendiği bir şölenin yalın çığlıklarıydı. Musa ordugaha yaklaşınca buzağı ve oynayan insanları gördü, çok öfkelendi. Elindeki taş lefaları fırlatıp dağın eteğinde parçaladı. Yaptıkları buzağı alıp yaktı, toz haline gelinceye dek ezdi. Sonra suya serperek İsraillilere içirdi. Harun'a, bu halk sana ne yaptı ki onları bu korkunç günaha sürükledin dedi. Çıkış 39-19-21. ayetler. Bakın Harun durumu nasıl açıklamaya girişecek. Harun, öfkelenme efendim diye karşılık verdi. Bilirsin halk kötülüğe eğilimlidir. Bana, bize öncülük edecek bir ilah yap. Bizi Mısır'dan çıkaran adama Musa'ya ne oldu bilmiyoruz dediler. 22-23 ayetler. Yani burada olup bitenlerden dolayı Musa paylanıyor. Musa'nın onları bıraktığını düşündükleri için İsrail halkı bu yüzden altın buzağı yapmış. Harun devam edip diyor, ben de kimde altın varsa çıkarsın dedim, altınlarını bana verdiler. Ateşe atınca bu buzağı ortaya çıktı. 24. ayet. Harun'un açıklayışına gülmekten kendimi tutamıyorum. Bence Musa da inanmayarak gülmüş olmalı. Harun altını ateşe dökmüş ve bir buzağı ortaya çıkmış. Belki hatırlarsın, birkaç ayet önce Harun'un bu buzağıyı oymacı aletiyle yaptığını söyledi. Harun yalan söyledi. Musa halkın başıboş hale geldiğini gördü. Çünkü Harun onları dizginlememiş, düşmanlarını alay konusu olmalarına neden olmuştu 25. ayet. Başıboş seks ve uyuşturucu madde konusu yeniden ortaya çıkmamış. Bence o zaman da İsrail halkına bakılıp hepsi görülebilirdi. Musa bunu anlıyor. Gerçekte kızıyor. Ne var ki aynı zamanda bu insanlar için harika bir aracıydı Musa. Artık Musa aşırı oranda ameliyat yaparak hareket etmeli. Kanserin olursa bundan kurtulmak istersin. Bedenin yarısını kesmek zorunda kalsan bile bundan kurtulmak istersin, değil mi? Günah korkunç bir kanser olduğu için kardeşim, Tanrı suç işleyenleri öldürterek aşırı oranda ameliyat yaptı. Musa ordugahın girişinde durdu. Rab'den yana olanlar yanıma gelsin dedi. Bütün Levililer çevresine toplandı. Musa şöyle dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün. Çıkış 32, 26, 27. ayetler. Değerli dostum, bu yargı hem ciddiyet hem de aşırılıkla yerine getirildi. Böyle olması gerekiyordu. Çünkü korkunç günah işlendi. Günahla anlaşamazsın. Musa da antlaşmaya girmedi. Aşırı oranda ameliyat yaptı. Leviler Musa'nın buyruğunu yerine getirdiler. O gün halktan 3000'e yakın adam öldürüldü diyor 28. ayette. Suç işleyenlerin öldürülmesiyle kamp oldukça temizlendi. Birçokları buna zorbalık ya da canilik derler. Öyleyse şöyle düşünelim ve bakalım bunların hangisi daha iyidir? Bir kanser olayı vardır. Ya kanserli olan yerleri kesip atacaksın ki bunu yaparken de hiç gözünün yaşına bakmaman gerekir ya da kanseri bırakacaksın. O kanser yavaş yavaş tüm vücudu saracaktır. Böyle bir durumda en iyi yol nedir? Elbette kanseri kesip atmak. Burada da bir ulusun yavaş yavaş yok olması yerine hasta kanserli olan fertleri kesip attılar. Suç işlemeyen erkek, kadın ve çocukları bir düşünün. İsrail halkını puta tapmaya yönelten insanların yaşamlarına izin verilmiş olsaydı, ulus hiçbir zaman vaat edilen ülkeye giremezdi. Batı dünyasında da birçok kiliselerde durum tam budur. Kilise, liberalizmin kendisine girmesine izin verdiği için hem önemini hem de etkisini kaybetti. Yumuşak, hassas ve akılsızız. Bazen de kötülükle uğraştığımız yol akılsızcadır. Ertesi gün halka korkunç bir günah işlediniz dedi. Şimdi Rabbin huzuruna çıkacağım. Belki günahınızı bağışlatabilirim. Çıkış 32 ayet 30. Bağışlatma günahı örterdi. İsa Mesih dünyaya gelip çarmıhta ölmeden önce günah bu şekilde örtülürdü. Çarmıhta öldükten sonra günah ortadan çıkarılır. Şimdi Musa Rabbe İsrail halkını vaat edilen ülkeye getirmesi için 4 nedeni sıralıyor. Sonra Rabbe dönerek çok yazık, bu halk korkunç bir günah işledi dedi. Kendilerine altın put yaptılar 31. ayet. Bununla ne yapıyor? İtiraf ediyor. Tanrı ile barışmak istersen kardeşim günah konusunda onunla uyuşmalısın. Günah günahdır, itiraf edilmekten başka yol yoktur. Kim olursa olsun günahını itiraf etmelidir. Bunlar Tanrı'nın seçilmiş halkı, İsrail halkı olurken Musa günah işledik diyor. İsrail büyük günah işleyip altın putlar yaptı. Musa bu günahı Tanrı önünde adlandırdı. Dostum, günahımızı itiraf ederken onu adlandırmalıydık. Tanrı'ya günahının ne olduğunu tam olarak söyle. Lütfen günahlarını bağışla, yoksa yazdığın kitaptan adımı sil diyor Musa, çıkış 32 ayet 32'de. Başka sözlerle Musa şunu dile getirdi: halktan biri olarak sayıyorum kendimi ya Rab. Onlarla özdeşleşiyorum. Onları yok etmeye karar verdiysen beni de yok et. Tanrı Musa'ya, Musa seni bir halk yapmakla İbrahim, İshak ve Yakup'la olan antlaşmayı yerine getirebilirim dedi. Musa ise şöyle dedi: hayır, ben kendimi halkla özdeşleştiriyorum. Onları ülkeye getirmeye kararlı değilsen beni de sil. Şu da dikkate değer: Tanrı'nın yüreğine dokunan, onun elini de hareket ettirir. Rab, kim bana karşı günah işlediyse onun adını sileceğim diye karşılık verdi. 33. ayet. Tanrı kişisel ve şahsen günahın hesabını görür. Şimdi git diyor Musa'ya, halkı sana söylediğim yere götür. Meleğim sana öncülük edecek. Ama zamanı gelince günahlarından ötürü onları cezalandıracağım. Rab halkı cezalandırdı çünkü Harun'a buzağı yaptırmışlardı. Çıkış 32, 34, 35 ayetler arası. Tanrı günahı kişisel bir şekilde yargılar kardeşim. Ne var ki halkı ülkeye getirecektir. Buzağı konusunda günah işlemeyenlere Rabbin meleği öncülük edecektir. Eski antlaşmada Rabbin meleği Mesih'in insan bedeni almadan önceki görünür varlığıdır. Musa aracılık ettiği için Tanrı halkını terk etmedi. Bu olay bize değerli dostum, duanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatsın.